Ayrım 8, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, sayfa 132. 23. bölüm, herkes burada.
Koş koş koş, haydi daha hızlı daha hızlı. Arkamdan Nazi askerleri kovalıyormuş gibi koş.
Sanki dünyadaki tüm oksijeni çekmiş de artık oksijen kalmadığı için nefes alamıyormuş gibi hisseden ama çaktırmamaya çalışıp var gücüyle koşan Aynar Skinner Land'ın kulağında yankılanan bu ses biraz daha bu şekilde devam ederse kendisini öldürecek olan eğitmene aitti. Normalde aylar süren eğitimi bir haftada vereceklerini söylemişlerdi de böyle bir şeyden hiç bahsetmemişlerdi. İlk günlerde verilen radyo ekipmanı ve hızlandırılmış paraşüt eğitimi gayet güzeldi. Onunla devam edemiyorlar mıydı? Nereden çıktı şimdi bu kondisyon eğitimi? Hem de eğitimin son gününde. Bari Norveç'e uçakla kaldırmasınlar, biz koşarak gideriz diye düşünerek içten içe sitemeden Skinner Land önündeki engeli de tırmandı ve atladı. Bam! Artık topuklarını da hissetmiyordu.
Kalk kalk, durmak yok, koşmaya devam. Daha aşman gereken onlarca engel var. Bakma topuklarına, az sonra topukların ödem yapacak zaten. Acıyı hissetmeyeceksin. Diyen eğitmen gerçekten kafayı tırlatmış olmalıydı.
İki saatin sonucunda Skinner Land artık tüm bedenini hissetmiyordu. Ayakta durmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Sanki İskoçya'da yer çekimi daha fazlaymış gibi sürekli dizleri kırılıyor, bedeni aşağı çekiyordu. Kendisine verilen 2 saatlik dinlenme iznini tam anlamıyla yayılarak kullandıktan sonra 28 Mart 1942'de paraşütçülerin en son atlamak isteyecekleri yerlerden birisi olan Hardanger Vidda'ya atlamak üzere çift motorlu Armstrong Whitworth Whitley bombardıman uçağına binmişti. Şimdi eve dönüş zamanıydı. Bir anda çıkan kar fırtınalarıyla 10 santime düşen görüş mesafesi ve dondurucu soğuğun etkisiyle doğal yaşamın neredeyse sonlandığı Hardanger Vidda, Almanların bile düşman burada barınamaz dediği ve devriye gezmediği bir yerdi. Bu nedenle de Norveç topraklarına gizlice iniş yapmak için hem güvenli hem de oldukça zorlu bir yerdi. Uçak Skinner Land'ı bırakacağı noktaya yaklaşınca pilot Skinner Land'a uyarı geçti.
Kapağı açıyorum. Atlamaya hazır ol.
Skinner Land derin bir nefes alarak kapağın başına geçti. Bir anda içeriye dolan büyük bir esintiyle kapağın açıldığını anlayan Skinner Land aşağı baka kaldı. Gerçekten bu kadar yüksekten mi atlayacaktı? Mesafe gözünde gitgide büyüyordu. Uzaydan dünyayı atlayacakmış gibi hissetmeye başlamıştı. Önce Skinner Land'ın operasyon için gerekli malzemeleri taşıdığı sırt çantası iniş noktasına atıldı. Çanta yola çıkar çıkmaz hemen pilottan o beklenen talimat geldi.
Atla!
Atla demesi kolay, gel de kendin atla! Diye düşünen Skinner Land atlamak yerine sanki başka bir gezegenmiş gibi gördüğü platoya baka kalmıştı. Dondurucu bir havada Avrupa'nın en büyük platosuna atlamak hem de 3-4 günlük eğitimin sonrasında imkansıza yakın bir eylemdi. Skinner Land boşluğa bakmaya devam ediyordu. Pilot tekrar anons verdi.
Bir tur daha atıp yine atlama noktasının üzerine geleceğim.
Kısa bir turdan sonra yine atlama noktasının üzerine gelen pilot bu sefer daha kuvvetli bir sesle atla dedi. Yok, yine olmuyordu. Skinner Land sanki buz tutmuş, donmuş, hareket etmiyordu. Pilot da umudunu yitirerek bu sefer bağırarak yakıtımız azalıyor geri dönüyoruz deyince Skinner Land bir anda hayır hayır atlıyorum dedi. Geri dönmek atlamaktan da beterdi. Tüm o düş döverek yaparım kolay canım onu da yaparım ben balkon çocuğu muyum dediği kişilere ne hesap verirdi. Kusura bakmayın atlayamadım mı diyecekti. Ölürüm daha iyi dedi ve atladı. Ve delikten bir anda kendisini Hardanger Vidda'nın buz gibi havasına bırakıverdi. Skinner Land rüzgarın etkisiyle bir sağa bir sola savrulurken, dondurucu soğuk yüzünü keserken verdiği kararı sorgulama fırsatı buldu. Galiba geri dönüp rezil olmak daha iyi bir karardı. Bu neydi böyle? Bariz bir şekilde limit hızla vadiye doğru gidiyordu. Her an birazdan yere çarpacakmış gibi hissediyordu. Eli ayağına dolaşmış bir şekilde düşerken paraşütün açılmasıyla rahatladı. Şimdi biraz daha iyi hissediyordu. Resmen havada uçuyorum diyen Skinner Land, paraşütün açılması ile birlikte şimdi keyif de almaya başlamıştı. Doğup büyüdüğü bölgenin her yerini karış karış gezmişti ama daha önce hiç üzerinde uçmamıştı. Şimdi bu da oldu. Şu anda ait olduğu yerde uçmanın tadını çıkarıyordu. Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi atlayışın da bir sonu vardı ve saniyeler içerisinde yere çakılacaktı. Sinirleri gevşemiş olan Skinnerland aldığı eğitimdeki talimatları hatırladı. Düşerken tüm kaslarını gevşet ve indikten sonra hemen paraşütünü topla. Artık heyecan yapmanın anlamı yoktu, atlamıştı zaten bir kere. Düşerken denildiği gibi yaptı, kaslarını gevşetmeye çalıştı. Ama yine de buzun üzerine indiği için yumuşak bir iniş yapmayı başaramadı. Bu iniş biraz acıtmıştı ama olsun, son bir haftada acıdan tat almayı bile öğrenmişti. Skinnerland hemen paraşütünü toparladı ve evin yolunu tuttu. Yolda bir daha olsa yapar mıyım diye düşündü. Ve yolunda ilerlerken gülümseyerek ağzından bir cümle süzüldü. Kuşlar işini biliyor. Uçmak özgürlükmüş. İkinci kısım. Ne pahasına olursa olsun. Eğer biz düşersek Amerika'da dahil olmak üzere tüm sevdiklerimiz ve değer verdiklerimiz de dahil olmak üzere bütün dünya karanlık bir çağın derinliklerine batacak. Dipnot Churchill avam kamerasında konuşurken 18 Haziran 1940 saat 16:25. Winston Churchill. Hitler dışında kimseden nefret etmedim. Winston Churchill. Dipnot, Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Jock Colville itirafı, Colville'in The Churchillians 1981 kitabından alıntıdır. 24. Bölüm Bohr-Heisenberg Buluşması. Skinnerland'ın Norveç'e indiği sıralarda İngiltere'de de durumlar gelen can sıkıcı istihbaratlar nedeniyle oldukça kızışmıştı. Almanlar ağır su üretiminin daha da artırılması için yeni tesisler kurulmasını talep ediyordu. Zaten o zamana kadar Almanlar ağır su üretimini öyle hızlandırmışlardı ki 1941 yılında ihraç ettikleri ağır su miktarının tamamını 1942'nin ilk çeyreğinde ihraç etmeye başlamışlardı. Şimdi daha da fazlasını istiyorlardı. Öte yandan fiziğin babası Niels Bohr, Nazi işgali altındaki Danimarka'da gerçekleşen bir buluşmada, o sıralar Almanya'daki atom enerjisi projesinin başında çalışan eski öğrencisi ve aile dostu Werner Heisenberg ile bir araya gelmişti. Bu tarihi buluşma İngilizler için de bir dönüm noktası olacaktı. Danimarka'daki Bohr, Heisenberg'i gördüğü gibi eski günleri hatırlayarak dostunu kucakladı. Bohr, Werner, uzun zaman oldu. Heisenberg, evet çok uzun zaman oldu. Eskiden çok daha sık görüşürdük. Ne oldu bize böyle? Bohr, bize bir şey olmadı da dünya çok hızlı değişiyor Werner. Özellikle son 2 senede. Neyse bunları boş verelim. Akşama bizdesin. Margaret geleceğini duyunca kendisini mutfağa attı. En sevdiğin yemekleri yapıyor. Heisenberg, senelerdir bu anı bekliyordum. Her gün Margaret'in yemeklerini yiyor olmak bir Nobel ödülü kadar değerli bir şey. Niels, çok şanslısın. Bohr, bugün sen de şanslısın. Heisenberg, biraz yürüyelim mi? Seninle konuşmak istediğim önemli konular var. Bohr, tabii. Heisenberg, burada mutlu musun Niels? Çalışmalarını rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor musun? Bohr, şu an her şey iyi gidiyor. Naziler bana pek karışmıyorlar. Özgürlük alanımı sağlıyorlar. Heisenberg, peki son zamanlardaki nükleer programlar hakkında ne düşünüyorsun? Bohr, atom enerjisinin açığa çıkması tabii ki bilinen bütün gerçekleri değiştirdi. Özellikle Amerika seyahatlerimde gelişimi takip etme fırsatım oluyor. Herkes çok heyecanlı. Heisenberg, Niels, biliyorsun ki çok ayrı bir dostluğumuz var, açık konuşacağım. Almanya'nın her ne kadar yayılmacı politikasını tasvip etmesem de kendisini korumak için aldığı işgal önlemlerini kabul edilebilir buluyorum. Ve açıkçası savaşı Almanya'nın kazanacağını öngörüyorum. Ama bundan öte bir şey var. Otto Hahn ve Strassmann'ın fizyonu keşfinden beri akıllarda tek bir soru var. Atom bombası yapılabilir mi? Ben şu an bunu araştıran programın başındayım ve açıkça yapılabilir diyorum. Bohr, gerçekten atom bombasının yapılabileceğine inanıyor musun? Eisenberg, üstün bir teknik efor gerekiyor ama evet bence mümkün. Ve bu teknik efor kısmındaki en kritik kişi de sensin. Biliyorum ki İngilizler ve Amerikalılarla ilişkilerin çok iyi. Seni her defasında kendi projelerine katmak istediklerinin de bilincindeyim. Ama biz bu projede ilerleme sağladık. Niels, tek eksiğimiz sensin. Gelip bize katılmanı çok isterim.
Bohr, Werner, seni çok severim ama bana bu teklifi nasıl yaptığını anlamış değilim. Ben hayatımı bilime adamış bir insanım, bombalara değil. Ülke politikaları ile değil, bilimin ta kendisiyle meşgulüm. Benden nasıl Nazilerin tarafına geçmemi ve atom bombası üretimine yardımcı olmamı istersin?
Heisenberg, buna bir bak, fikrini değiştirebilir. Mutlaka dönüşünü bekliyorum.
Heisenberg Bohr'a bir kağıt uzattı ve konuyu kapatarak Bohr'un yanından ayrıldı. Kağıdın üzerinde bir nükleer reaktör çizimi yer alıyordu. Fakat Bohr bu çizimi bir atom bombası olarak yorumlayıp İngiltere'ye ulaştırdı. Çizim İngiltere'de inanılmaz bir panik havası oluşturmuş, herkesin elini ayağına dolaştırmıştı. Demek ki Almanlar atom bombasını üretmenin yolunu bulmuşlardı. Yeterli miktarda ağır su da elde ederlerse birkaç ay içerisinde atom bombasını üretebilirlerdi. Acilen bir çözüm bulunmalıydı. Almanya'nın hızına yetişemiyorlarsa en azından Almanya'nın hızını yavaşlatmalılardı. Şimdi Skinnerland'ın istihbaratlarına her zamankinden daha çok ihtiyaçları vardı.
25. Bölüm. Almanlar korku saçıyor. Vemork'ta mesai yapmaya tekrar başlayan Skinnerland'dan istihbaratlar gelmeye başlamıştı. İlk istihbaratlar oldukça can sıkıcıydı. Skinnerland tesisteki ağır su üretiminin hızlandırıldığını bildirmişti. İstihbaratı alıp hemen bir önlem almanın gerektiğini düşünen İngiliz araştırmacılar ise durumu Churchill'in savaş kabinesine taşımanın gerekliliğini düşünerek 29 Nisan'da Churchill'in savaş kabinesine bir rapor sundular. Ve Almanların bir plütonyum bazlı atom bombasına ne kadar yakın olabileceklerini belirttiler. Raporu alan Churchill 17 Haziran 1942'de ani bir kararla Boeing 314 Clipper uçan botuna binerek Hyde Park, New York'a Roosevelt ile bu konuyu engellemenin yollarını görüşmeye gitti.
Churchill, çok geç kaldık.
Roosevelt, merak etmeyin, elimizde çok yetenekli bilim adamları var. Hem aldığımız bilgi havuzu kararı çok işimize yarayacak. Komitelerimiz arasında oluşacak bilgi alışverişi sayesinde daha da hızlı ilerleyeceğiz.
Churchill, bence çok optimistsiniz Bay Roosevelt. Hem Amerika'da hem de İngiltere uranyum çalışmalarına 1940'da başladı. Almanya ise füzyonu ilk keşfeden ülke olarak 1938 yılından beri bu konu üzerinde çalışıyor. Bir de üstüne üstlük Belçika'daki ve Çekoslovakya'daki uranyum madenlerini ele geçirdiği yetmiyormuş gibi şimdi de Norveç'teki ağır su tesisini ele geçirdi. Şu an Almanların atom bombası üretmek için gerekli tüm malzemeleri var.
Roosevelt, bu Norveç konusu benim de çok canımı sıkıyor. Ağır suya erişimimiz olmadığı için bilim adamlarımız nötron moderatörü olarak grafiti kullanıyor. Ama Kanada'da bir ağır su tesisi kurdurma projem var. Ağır su savaşında ne kadar geç kalmış olsak da bir yerden başlamamız gerekiyor. Ama yine de başarıya ulaşabilmemiz için bizden 2 yıl öndeki Almanya'yı yavaşlatmamız gerekiyor. Vemork'taki ağır su tesisini bombalamaya ne dersiniz?
Churchill, yok, o konu üzerine araştırma yaptırdım. Hem tesisin bulunduğu yer yamaçta olduğu için isabet oranı çok düşük, hem de ağır suyu tesisin bodrumunda saklıyorlar. Ayrıca bina 7 kat zırhlı betonla yapılmış. İstersek bomba yağmuruna tutalım. Yine de ağır su stoku çizik bile almayabilir ve sonrasında Almanya'ya taşınabilir.
Öte yandan bir başka konuda sivil kayıplar. Tesiste çalışan birçok Norveçli var. Hem dünyanın hem de Norveç halkının tepkisini çekeriz. Daha kesin çözümler bulmak lazım.
Roosevelt, aklınızda somut bir fikir var mı?
Churchill, bilmiyorum ama orada geçen her saniye ağır su üretildiğini düşündükçe içim daralıyor. Aradaki 2 sene boyunca kim bilir Almanya ne kadar ilerledi. Adamın İngiltere ile özellikle de Londra ile alıp veremediği var. Her an İngiltere'de devasa bir patlama sesi duyabilir ve hepimiz buhara dönüşebiliriz. Bu korku ile yaşayacağıma ölmeyi tercih ederim.
İşin daha da kötüsüne biliyor musunuz Bay Roosevelt? Eğer Hitler atom bombasını elde ederse İngiltere'ye teslim olmaktan başka bir seçenek kalmaz. Ve eğer Hitler İngiltere'yi ele geçirirse bunun Amerika için de sonuçları hiç parlak olmaz. Kuvvetle muhtemel Hitler Detroit'e tank siparişi verir. Teslimat için de siz zahmet etmeyin ben geçerken alırım der. Sonuç ne olursa olsun Nazilerin Vemork'taki ağır suya erişimi engellenmeli ve bu korku filmini sonlandırmalıyız. Bana en mantıklısı bir sabotaj planı gibi geliyor. Belki başarılı olma ihtimali düşük ama yine de elimizdeki seçeneklerin en iyisi bu. Ve bunu da acilen gerçekleştirmeliyiz. Yoksa kısa zaman içerisinde tüm dünyada Nazi bayrağı dalgalanmaya başlayacak.
26. Bölüm Savaş Kabinesi Toplanıyor. Churchill İngiltere'ye döndüğünde aklında tek bir şey vardı. Kendisini düşünce hapsine sokan bu talimatı vakit kaybetmeden iletmek. Bu nedenle döner dönmez savaş kabinesini topladı. Şimdi savaş kabinesi üyesi 7 kişi Churchill'in vereceği talimatı dinlemek için toplantı masasının başında toplanmıştı. Başbakan yardımcısı Clement Attlee, avam kamarası lideri Sir Stafford Cripps, konseyin Lord Başkanı John Anderson, Dışişleri Bakanı Anthony Eden, Üretim Bakanı Oliver Littleton ve Çalışma Bakanı Ernest Bevin masada yerlerini almışlarken İngiltere Başbakanı Winston Churchill de kapıdan girdi.
Churchill, değerli kabine üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Savaşın ortasında uzunca bir yol kat ederek Amerika'ya gidip Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Delano Roosevelt ile görüştüm. İkimiz de Hitler'in üzerinde çalıştığı gizli bir silah nedeniyle çok tedirginiz. Bilim adamlarımız bu konunun üzerine oldukça uzun bir süredir araştırma yapıyorlar ve sonuç olarak bana çok yakın zaman içerisinde Hitler'in bir atom bombasına sahip olabileceğini bildirdiler. Konunun detaylarını size aktarması için fizik danışmanım Bay Frederick Lindemann'ı toplantımıza davet ettim. Şimdi Bay Lindemann size bu gizli silahın geçmişinden ve geleceğinden bahsedecek. Ardından da hızlıca bir karar almamız gerekecek. Bay Lindemann, söz sizde.
Lindemann, değerli konsey üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki 1938'den beri dünyada bilim adına devrim yaratacak gelişmeler yaşanıyor. Eminim bu anlatacaklarımın bazılarına siz de hakimsiniz ama ben tekrar süreci baştan alıp size bir özet geçeceğim. Konuşmamın ardından konunun bir özet metnini ve ilgili çizimleri incelemeniz üzere masanıza bırakacağım. 1938 yılının Aralık ayında Alman bilim adamı Otto Hahn ve yardımcısı Fritz Strassmann dünyanın herkesi birkaç saniyeliğine bu dünyadan ayıracak bir keşfe imza atıp uranyum atomunu parçaladılar. Bu keşifle dünya tarihinde ilk kez insanoğlu kendi eliyle atomu parçalamayı başarmış oldu. Hahn ve Strassmann'ın nötron bombardımanına tuttukları bir uranyum atomu adeta ortasından sıkılmış, içi su dolu bir balon gibi bel kısmından daraldı ve en sonunda inceldiği yerden koparak ikiye ayrıldı. Ortaya çıkan ne mi olmuştu? İki ayrı atom, bu zamana kadar emsali görülmemiş, hayal bile edilememiş bir enerji ve ortaya saçılan serbest nötronlar. Bu keşiften önce bilinen en enerjik reaksiyonda atom başına 5 elektron volt enerji açığa çıkarken atom parçalanınca kendi başına 200 milyon elektron volt enerji açığa çıkardı. Ve bu sadece bir uranyum atomundan elde edilen enerjiydi. 1 gram uranyumda 2,5 çarpı 10 üzeri 21 adet atom bulunduğunu hesap edersek, 1 gram uranyum parçalandığı zaman açığa çıkan enerji 500 çarpı 10 üzeri 21 milyon elektron volta denk geliyor. 2,5 çarpı 10 üzeri 21 çarpı 200 eşittir 500 çarpı 10 üzeri 21. Yani bir diğer deyişle eğer atom bombası elde edilebilirse el kadar bir uranyumun atomlarının bölünmesi sonucunda açığa çıkacak enerji bilinen en güçlü patlayıcılardan 10 binlerce kat daha etkili olacak ve komple bir şehri yok edebilecek. Bu daha önce eşi benzeri görülmeyen, elde edilince ne yapılacağı bilinmeyen, kontrol edilmesi mümkün olmayan bir güç. Ve bu güç ben dahil herkeste sadece merak değil korku da uyandırıyor. Atomun parçalanmasının bir diğer deyişle füzyonun keşfi bir anda kasırga gibi tüm dünyaya yayıldı. Bir yanda Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudi bilim adamlarını bünyesinde toplayan Amerika, diğer yandan yitirdiği bilim adamları ile kan kaybına uğramış olsa da hala füzyonu keşfedebilecek kadar sıra dışı bilim insanlarına sahip olan Almanya, vakit kaybetmeden atomun parçalanmasından açığa çıkacak enerjiyi araştırmaya başladılar. Şu anda kimsenin şüphesi yok ki atom enerjisi yarışını kazanan geleceği de kazanacak. Şunu söylemekten çekinmeyeceğim ki Hitler'den önce Berlin bilimin yuvasıydı. Bu nedenle Nazi Almanyası'ndan kaçan bilim adamları hem Amerika'nın hem de İngiltere'nin bilim seviyesini adeta şahlandırdı. Amerika vakit kaybetmeden kurduğu Uranyum Komitesi ile çalışmalara başladı. Şimdilerde ise atom bombası üretmek için kurulacak yeni bir oluşum hazırlığında. Biz de kurduğumuz Maud Komitesi ile uranyumdan enerji elde etmenin yollarını aradık. Maud Komitesi çok önemli bir rapor ortaya koydu. Danimarka'nın yakında Naziler tarafından işgal edileceğini öngörüp İngiltere'ye göçen yetenekli bilim adamı Otto Frisch ile o sıralar ülkemizde çalışan eski arkadaşı Rudolf Pils birlikte çalışarak kısa süre içerisinde oldukça önemli bir buluşa imza attılar. Frisch ve Pils'in açığa çıkardıkları şey hem heyecan verici hem de ürkütücüydü. Frisch ve Pils'in elde ettikleri verilere göre portakal büyüklüğünde bir atom bombası koskoca bir şehri yok edecek kadar patlamaya sebep olabiliyordu. Saniyenin milyonlarca birinde gerçekleşen bu patlamada güneşin yüzeyindeki sıcaklık kadar sıcaklık açığa çıkıyordu. Basınç ise dünyanın merkezindeki demiri eriten basınçtan bile daha büyük oluyordu. Frisch ve Pils hemen bu keşifleri hakkında bir rapor yazıp hükümetimizi bilgilendirmeye karar verdiler. Tarihe Frisch-Pils memorandum olarak geçecek olan bu rapor, İngiltere'nin savaşa bakış açısını baştan sona değiştirdi ve vakit kaybetmeden Tube Alloys adında bir program kurarak nükleer silah araştırmalarına başladık. Frisch ve Pils memorandumu zamanının oldukça ötesinde bir çıkarımdı. Bu ne kadar önemli bilim adamlarına sahip olduğumuzu da gösteriyor. 1941 kışında Amerika'dan nükleer çalışmalarımızı görmeye gelen Harvard Üniversitesi'nin başkanı Amerikalı bilim adamı James Bryant Conant'ın ifadelerinden anlaşılıyor ki şu anki bildiklerimiz ve geliştirdiklerimizle Amerika'dan daha ilerideyiz. Hatta buraya geldiğinde kendisinde bir atom bombası üretiminin nasıl mümkün olabileceğini anlatan da bendim. Hayretler içerisinde kalmıştı. Kendileriyle bilgi alışverişimiz sürüyor. Bunu güçlerimizi birleştirerek hızımızı arttırmak için yapıyoruz. Fakat tüm bunların yanında Almanya'nın ne kadar gerisinde olduğumuzu bilemiyoruz. Şimdi size buraya kadar belirttiğim sürecin özet metnini dağıtacağım. Anlatacağım konu oldukça detay olduğu için bilgi karmaşasının yaşanmasını istemiyorum. Lütfen bunu tekrardan okuyun. 15 dakika sonra Frisch ve Pils'in raporuyla devam edelim. 8. ayrımın sonu. Sayfa 151.